Ayrım 11.
İngiltere'nin Güller Savaşı'ndan sonra toparlanmasındaki en önemli etken, 7. Henry'nin hiç değilse Fransa ile 1492'de yapılan barıştan sonra iç istikrara ve akıllıca yürütülen bir mali politikaya ağırlık vermesiydi. Kendi harcamalarını kısan, borçlarını ödeyen ve yün ticaretini, balıkçılığı ve genel anlamda ticareti özendiren bu ilk Tudor hükümdarı, İç savaş ve huzursuzluklardan fena halde etkilenmiş olan ülkesi için çok gerekli bir soluk alma dönemi yaratmıştır. Tarımdaki doğal verimlilik, aşağı ülkelere yapılan kumaş satışının artması, kıyıdan uzak zengin balık tarlalarından giderek daha çok yararlanılması ve kıyı ticaretinin genel canlılığı da işin sonunu getirmiştir. Ulusal maliye alanında da hükümdarın krallık arazilerini yeniden ele geçirmesi ve asilerle taht üzerinde hak iddia eden rakiplerine ait olanlara el koyması, artan ticaretin getirdiği gümrük gelirleri ve Star Chamber ile öbür mahkemelerden sağlanan kazançlarda hep birlikte sağlıklı bir denge oluşturmuşlardır. Ama politik ve mali istikrar mutlaka güç demek değildi. Fransa ve İspanya'nın kat kat fazla nüfuslarıyla kıyaslandığında, İngiltere ve Galler'in 3-4 milyonluk nüfusu pek fazla görünmüyordu. Tudor yüzyılı boyunca sanayide hatırı sayılır bir büyüme olacaktı. Ama İngiltere'nin mali kuruluşları ve ticari altyapıları, İtalya, Güney Almanya ve Hollanda'nınkiler yanında ilkel kalıyordu. Askeri plandaki fark çok daha genişti. 7. Henry krallığını sağlama alır almaz, ordusunun büyük bir bölümünü dağıtmış ve bir iki istisna dışında, nüfus sahibi zenginlerin özel ordu kurmalarını yasaklamıştı. İtalya'daki Fransız-Habsburg savaşlarının askeri çatışmanın niteliğini ve boyutlarını değiştirdiği bu dönemde, İngiltere'de Yeoman of the Guard ve belli bir takım garnizonlar dışında düzenli silah altında tutulan bir ordu yoktu. Bunun bir sonucu olarak ilk Tudor hükümdarları döneminde elde bulunan kuvvetler hala geleneksel silahlar, uzun yay, keser kullanıyorlar ve geleneksel yöntemlerle kontluk milisleri, gönüllü bölükler ve benzeri toplanıyorlardı. Ancak bu gerilik 7. Henry'den sonra tahta çıkan 8. Henry'yi İskoçlara saldırmaktan alıkoymamış ve hatta onu 1513 ile 1522-1523'te Fransa'ya karşı askeri müdahaleden caydırmamıştı. Çünkü İngiltere Kralı Almanya'dan çok sayıda modern asker kargı kullanan, çakmaklı tüfek kullanan askerler, ağır süvariler kiralayabiliyordu. İngiltere'nin Fransa'daki bu ilk müdahaleleri ve daha sonra 1528 ve 1544'teki istilaları askeri bir yıkımla sonuçlanmasa, aslında Fransa hükümdarlarını başına dert olan İngiliz saldırganları parayla satın almak zorunda bıraktırsa bile bunların getirdiği mali sonuçların yıkıcı olduğu kesindir. Söz gelimi 1513'te krallık hazinesi tarafından yapılan toplam 700 bin sterlinlik harcamanın 632 bin sterlini asker maaşlarına, ordu donatım malzemesine, savaş gemilerine ve öbür askeri giderlere ayrılmıştı. Meslektaşım Profesör Robert Ashton bu dönem boyunca İngiliz devletine ve herhalde öbür devletlere de ait olarak gösterilen gelir ve gider rakamlarının temsili rakamlar olarak görülmesi konusunda beni uyarıyor. Devlet memurlarının yaptıkları rüşvetler, irtikap ve hesap tutmadaki yetersizlikler yüzünden ordu ve donanma ödenekleri rakamları ciddi oranda düşüyordu. Buna çok benzer bir biçimde de gelirlerin ancak bir bölümü krala ulaşabiliyordu. Böylece verilen istatistikler kesin değil, göstermeci niteliktedir. 7. Henry'nin birikmiş rezervleri hırslı varisi tarafından kısa sürede tüketildi. 8. Henry'nin başbakanı Wolsey'in zorla borç alarak, yardımlar toplayarak ve başka keyfi yollara başvurarak para sağlama çabaları da yaygın şikayetlere sebep oldu. Ancak Thomas Cromwell'in 1530'larda kilise arazilerine el uzatmasıyla mali durumda rahatlama olabildi. Gerçekten de İngiltere'deki reformasyon sayesinde krallık gelirleri ikiye katlanmış ve savunma amaçlı askeri projeler için geniş çaplı harcamalar yapılması mümkün olmuştur. Manş kıyısı ve İskoç sınırı boyunca kaleler, krallık donanması için yeni ve güçlü savaş gemileri yapılabilmiş, İrlanda'daki isyanlar bastırılmıştır. Ancak 1540'lı yıllarda Fransa ve İskoçya ile yapılan korkunç savaşların maliyeti, 2.135.000 sterlin gibi muazzam bir rakama çıkmıştı. Bu rakam olağan krallık gelirinin yaklaşık 10 katıydı. Bu durum kralın bakanlarını en aşırı önlemleri almaya zorladı. Dinsel mülkler düşük değerlerle satıldı. Soyluların mülkleri uydurma suçlamalarla gasp edildi. Sık sık zorla borç alma yoluna gidildi ve nihayet Fügerler ile başka yabancı bankerlerden medet umuldu. Böylece İngiltere'nin 1550'de Fransa ile olan anlaşmazlıklarını çözüme ulaştırması, neredeyse iflas halinde olan yönetime rahat bir soluk aldırdı. O halde tüm bunlar İngiltere'nin 16. yüzyılın ilk yarısındaki gücünün gerçekten de sınırlı olduğunu göstermektedir. İngiltere merkezileşmiş ve başkalarına kıyasla homojen bir devletti. Ama sınır bölgelerinde ve İrlanda'da bu özelliklerini bir hayli yitiriyor ve bu durum her zaman için krallık kaynaklarının buralara akması ve kralın dikkatinin bu noktalara çekilmesi sonucunu doğurabiliyordu. 8. Henry'nin gösterdiği ilgi sayesinde İngiltere savunması güçlü olan bir ülkeydi. Modern nitelikli kaleleri, topçusu, tersaneleri, epey geniş bir silah sanayii, iyi donanımlı bir deniz gücü vardı. Ancak ordusunun niteliği açısından geriydi ve mali durumu geniş çaplı bir savaşın giderlerini karşılayacak gibi değildi. 1. Elizabeth 1558 yılında tahta çıktığı zaman bu eksiklikleri kabullenme ve amaçlarını onları zorlamadan elde etme akıllılığını göstermiştir. Karşı reformasyonun en yoğun dönemini yaşadığı ve İspanyol askerlerinin Hollanda'da aktif olduğu 1570'ten sonraki tehlikeli yıllarda bu gerçekleştirilmesi zor bir işti. Ülkesi Avrupa'nın gerçek süper güçlerinden hiçbirine denk olmadığı için Elizabeth İngiltere'nin bağımsızlığını diplomasi yoluyla korumayı ve İngiliz-İspanyol ilişkilerinin kötüye gittiği zamanlarda bile 2. Filip'e karşı verilen soğuk savaşın denizlerde sürdürülmesini amaçladı. Böylesi hiç değilse ekonomik bir yöntemdi ve arada bir kazançlı da oluyordu. İskoçya ve İrlanda kanatlarını güvenceye almak ve 1570'li yıllarda Hollandalı isyancılara yardım etmek için para bulmak durumunda olmalarına rağmen, Elizabeth ve bakanları kraliçenin saltanatının ilk 25 yılında sağlıklı bir gelir fazlası oluşturmayı başardılar. Bu çok da iyi olmuştu çünkü 1585 yılında Leicester yönetimindeki bir kuvveti Hollanda'ya gönderme kararı alınınca kraliçe bir savaş sandığına şiddetle ihtiyaç duydu. İspanya ile 1585'ten sonra olan çatışma Elizabeth yönetimine hem stratejik hem mali yükler getirmiştir. İngiltere'nin uygulayacağı en iyi stratejinin ne olabileceğini hesaplarken Hawkins, Raleigh, Drake gibi donanma komutanları ve başka kimseler kraliçeye İspanyolların gümüş ticaretini engelleme, İspanya kıyılarına ve sömürgelerine saldırma ve savaşı ucuza çıkarmak için genelde deniz gücü üstünlüğünü sonuna kadar kullanma politikası konusunda ısrar ettiler. Bu teoride çekici ancak uygulamaya koyma açısından zor olan bir öneriydi. Ama İspanyol ordusuyla savaşanlara yardım için Hollanda'ya ve Kuzey Fransa'ya da asker göndermek gerekiyordu. Bu İngiltere, Hollandalı isyancılara ya da Fransız protestanlara bayıldığı için değil, Elizabeth'in dediği gibi sırf Fransa'nın yaşayacağı son gün, aynı zamanda İngiltere'nin yok oluşundan önceki gün olacaktır. Düşüncesiyle benimsenen bir stratejiydi. Bu yüzden Avrupa'daki dengeyi gerekirse aktif müdahale yoluyla da korumak hayati bir konuydu. Bu, Avrupa kapsamındaki yükümlülük 17. yüzyılın başlarına kadar en azından kişisel olarak sürmüştür. Çünkü gönderilen kuvvet 1594'te Hollanda Cumhuriyeti ordusuna katılınca pek çok İngiliz askeri burada kalmıştır. İngilizler 2. Filip'in karadaki planlarına set çekmek ve İspanya İmparatorluğunu denizlerde sürekli saldırılarla rahatsız etmek gibi çift yönlü bir görevi yerine getirerek Avrupa'nın politik çoğulculuğunun korunmasına kendi çaplarında katkıda bulundular. Ama ülke dışında 8000 kişilik bir orduyu beslemenin yükü çok büyük olmuştu. Hollanda'ya 1586'da gönderilen paralar 100 bin, 1587'de gönderilenlerde 175 bin sterlini aşmış ve bu toplamların ikisi de o yıllara ait tüm giderlerin yarısını oluşturmuştur. Büyük Donanma Savaşı yılında savaş filosuna ayrılan para 150 bin sterlinden fazlaydı. Sonuç olarak Elizabeth'in 1580'lerin sonundaki yıllık giderleri 1580'lerin başındaki miktarın 2-3 katı arasındaydı. Bir sonraki 10 yıl boyunca her yıl 350 bin sterlinden fazla harcama yapıldı ve İrlanda Savaşı yüzünden de kraliçenin son 4 yılında yıllık ortalama 500 bin sterlinin üzerine çıktı. Yönetim başka krallık arazilerinin ve tekellerin satışları gibi kaynaklardan gelir elde etmeye ne kadar çabalarsa çabalasın, avam kamerasını tekrar tekrar toplantıya çağırarak fazladan para istemekten başka bir seçim şansına sahip değildi. Bu paraların toplam 2 milyon sterlin kadar verilmiş olması İngiliz yönetiminin de ne iflasını ilan etmek durumuna ne de askerlerinin maaşını ödeyemez hale düşmemesi, hükümdarın ve danışmanlarının becerisini ve sağduyusunu gösterir. Ama savaş yılları tüm sistem için bir sınav olmuştu. Bu dönemden kalan borçlar ilk Stuart kralı dönemine aktarıldı ve hem bu hem de ondan sonraki kral, kendilerine kuşkuyla bakan avam kamerasına ve ihtiyatı elden bırakmayan Londra para piyasasına bağımlı hale geldiler. Burada anlatılanlar içinde krallık ve parlamento arasında tırmanarak süren ve 1603'ten sonraki 4-10 yıl boyunca İngiliz politikasına egemen olan çekişmeye yer yoktur. Bu çekişmede en önemli rolü mali konular oynayacaktı. 1620'li yıllarda Avrupa'da devam eden büyük mücadeleye İngiltere'nin beceriksizce ve arada bir yaptığı müdahaleler çok pahalıya mal olmalarına rağmen 30 yıl savaşının ana çizgisini pek az etkilemiştir. İngiltere'nin nüfusu, ticareti, deniz aşırı sömürgeleri ve genel refah düzeyi bu dönemde gelişme göstermiş ama ülke içinde uyum olmadığından bunların hiçbiri devlet gücü için sağlam bir temel oluşturamamıştır. Nitekim teorik olarak ulusal silah gücünü arttırabilecek donanma vergisi gibi vergilerin yol açtığı kavgalar çok geçmeden krallık ile parlamentoyu iç savaşa itecek. Bu da 1640'lı yılların büyük bir bölümünde İngiltere'nin Avrupa politikası içinde bir güç olma özelliğine darbe indirecekti. İngiltere'nin yeniden sahneye çıkışı zorlu bir ticaret savaşında 1652-1654 Hollanda'ya kafa tutmasıyla gerçekleşti. Çarpışan tarafların amacı ne olursa olsun bu savaşın Avrupa'daki genel dengeyle olan ilgisi pek azdı. Ancak 1650'li yılların Cromwell İngiltere'si büyük güç rolünü daha önceki hiçbir yönetim sırasında olmadığı kadar başarıyla oynadı. Cromwell'in New Model ordusu, 1645 Şubat'ında kurulan ve iç savaş sırasında parlamentodan yana savaşarak zafer kazanan ordu, çevirenin notu. İngiliz askerleri ile Avrupa'daki askerler arasında geleneksel olarak sürüp giden farkı nihayet kapadı. Maurice of Nassau ve Gustavus Adolphus tarafından yaratılmış çağdaş çizgide teşkilatlanmış ve eğitilmiş, yıllar boyu süren çatışmalarla güç kazanmış, disiplinli ve ücretleri çoğunlukla düzenli olarak ödenen İngiliz ordusu, artık Avrupa'daki dengeler içindeki yerini bir ölçüde etki sağlayarak alabilirdi. Bunun böyle olduğu 1658 Dunes Savaşı'nda İspanyol kuvvetlerini yenilgiye uğratmasından belliydi. Üstelik Cumhuriyet donanması aslında çağına göre daha da ileri durumdaydı. İç savaş sırasında genellikle 1. Charles'a karşı olduklarını gösterdikleri için avam kamerasının gözdesi durumuna gelen deniz kuvvetleri 1640'ların sonlarında yenilendi. Donanma 39 tekneden 1649, 80 tekneye 1651 çıkarılarak iki kattan fazla büyüdü. Ücretler ve koşullar iyileştirildi. Tersaneler ve lojistik destek daha iyi duruma getirildi ve kazanç ile gücün el ele gittiğine inanan avam kamerası, bunların gerçekleşebilmesi için her seferinde lehte oy kullandı. Bunlar isabetli gelişmelerdi. Çünkü İngiliz Deniz Kuvvetleri, Hollandalılarla yaptığı ilk savaşta Blake ile Monk kadar iyi olan liderlerin, Tromp ve de Ruyter kumandasında kendisi kadar muazzam bir kuvvetle mücadeleye girişiyordu. İngiliz donanmasının 1655'ten sonra İspanya İmparatorluğu'nun üzerine çullandığı zaman başarılı olması şaşırtıcı değildi. Acadia'yı Nova Scotia ve Hispaniola'daki fiyaskodan sonra Jamaika'yı aldılar. 1656'da İspanyol hazine filosunun bir bölümünü ele geçirdiler. Cadiz'i abluka altına aldılar ve 1657'de Santa Cruz'daki flotayı yok ettiler. İngilizlerin bu eylemleri sonuçta dengeyi bozmuş ve İspanya'yı Fransa ile olan savaşını 1659'da sona erdirmeye zorlamıştır. Ama bunlar ülke içinde bir takım gerginlikler yaşanmadan elde edilememiştir. İspanya ile olan karlı ticaret, 1655'ten sonra bu yıllarda tarafsız kalan Hollanda'ya kaptırılmış, yönetimlerince desteklenen düşman korsanları, Atlantik ve Akdeniz'de seyreden İngiliz ticaret gemilerinden büyük kazançlar elde etmişlerdir. Her şeyden önemlisi de 70 bin askere çıkan bir orduyu ve büyük bir donanmayı beslemek pahalı bir işti. Bir tahmine göre 1657'de 2 milyon 878 bin sterlinlik toplam devlet harcamalarının 1 milyon 900 bin sterlinden fazlası orduya, 742 bin sterlini de donanmaya gitmiştir. Vergiler konmuş ve önceden görülmedik bir düzeyde başarıyla toplanmıştır ama bunlar İngiliz devrimi öncesinde, 1. Charles zamanında kabul edilemez sayılan miktarın 4 katını harcayan bir yönetim için hiçbir zaman yeterli olmamıştır. Borçlar sürekli olarak artmış ve askerlerle denizcilerin ücretleri zamanında ödenememiştir. Birkaç yıl süren İspanya Savaşı, halkın Cromwell yönetimine karşı olan hoşnutsuzluğunu kuşkusuz arttırmış ve tüccar sınıfının çoğunluğunun barış istemesine yol açmıştır. Bu çatışma sırasında İngiltere'nin toptan yıkıma uğraması diye bir şey elbette olmamıştır. Ancak büyük güç mücadeleleri içinde İspanya kadar uzun bir süre kalsaydı, başına gelecek olan kuşkusuz buydu. İngiltere'nin iç ve deniz aşırı ticaretinin gelişmesine, sömürgeleriyle taşımacılıktan edindiği kazançlar da eklenince, yeni bir savaş durumunda Londra yönetimlerinin sırtlarına yaslayabilecekleri bir ekonomik temel oluşmaya başladı. Ve İngiltere, Hollanda Cumhuriyeti ile birlikte etkili bir piyasa ekonomisi geliştirdiğinden, yaşam düzeyini nüfus artarken yükseltmek gibi ender rastlanan bir başarı kazanmıştır. Gene de ülkenin askeri ve donanma gücü ile ulusal refahın teşviki arasındaki gerekli dengeyi korumak, hayati önemini sürdürüyordu. Cromwell'ler döneminin sonunda bu denge biraz fazlaca sallantılı duruma gelmişti. Devlet yönetimi konusunda alınacak bu ders İngiltere'nin yükselişi bir başka kanat güç olan İsveç'in yükselişiyle kıyaslanırsa daha da açık hale gelecektir. 16. yüzyıl boyunca bu Kuzey Krallığı'nın geleceği parlak görünmüyordu. Batı Avrupa'ya serbestçe uzanması kendisini kuşatmış olan Lübeck ve özellikle de Danimarka tarafından engellenen Doğu kanadında Rusya ile birbiri ardınca gelen savaşlar yapmakta olan ve Polonya ile ilişkisi yüzünden dikkati sık sık dağılan İsveç'in sırf varlığını sürdürebilmek için yapmak zorunda oldukları ona yetiyordu. Gerçekten de 1611-1613 savaşında Danimarka karşısında uğradığı ağır yenilgi bu ülkenin kaderinin genişlemek değil gerilemek olacağını ima ediyordu. Ayrıca ülke içinde dinsel nitelikli olmaktan çok yapısal olan bir takım çatlaklar meydana gelmiş ve bunlar soyluların geniş çaplı ayrıcalıklarının onaylanması sonucunu doğurmuştu. Ama İsveç'in en zayıf yanı ekonomik tabanıydı. Geniş topraklarının çoğunluğunu çorak, kutup arazisi ve ormanlar oluşturuyordu. Birbirinden dağınık ve büyük oranda kendi kendilerine yeterli olan köylüler, yaklaşık 900 bin olan toplam nüfusun %95'ini buluyordu. Finlandiya ile birlikte sayı 1 milyon 250 bin kadardı. Pek çok İtalyan devletininkinden düşüktü nüfus. Tek tük kentler son derece sınırlı bir sanayi vardı. Bir orta sınıfın varlığını görmek hemen hemen imkansızdı. Mal ve hizmet takası hala başlıca değişim biçimiydi. Böylece genç Gustavus Adolphus, 1611'de tahta çıktığında İsveç askeri ve ekonomik açıdan yalnızca bir cüce görünümündeydi. Biri dış, biri iç olmak üzere iki etken, İsveç'in umut vermeyen bu temeller üzerinde hızla gelişmesine yardımcı oldu. Bunlardan ilki yabancı girişimcilerdi. Özellikle Hollandalılar, ama Almanlar ve Valsınlar da. Bu kimseler için İsveç kereste ile demir ve bakır cevheri gibi ham maddeler yönünden zengin, geleceği parlak bir gelişmemiş ülkeydi. Bu yabancı girişimcilerin en ünlüsü olan Louis Dögger, İsveçlilere hazır ürünler satıp onlardan işlenmemiş maden cevheri almakla kalmadı, zaman içinde kereste imalathaneleri, dökümhaneler, atölyeler de kurdu. Krala borç para verdi ve İsveç'i temelde Amsterdam'a dayanan merkantil, dünya sisteminin içine çekti. Çok geçmeden ülke Avrupa'nın en büyük demir ve bakır üreticisi haline geldi. Bunların dışarıya satışı ile kısa bir süre sonra silahlı kuvvetlerin giderlerini karşılamaya yardımcı olacak dövizi getirdi. Ayrıca İsveç silah konusunda kendine yeterli hale geldi. Bu yabancı yatırımlar ve yabancıların becerileri sayesinde kazanılmış ender görülen bir başarıydı. İç etken ise Gustavus Adolphus ve yardımcıları tarafından başlatılan bir dizi ünlü reformdu. Mahkemeler, hazine, vergi sistemi, mahkemelerin merkezi yönetimi ve eğitim. Bu dönemde daha iyi işler, daha verimli hale getirilen alanların yalnızca bazılarıydı. Soylular hizipçilikten uzaklaştırılıp devlet hizmetine sokuldular. Dinsel dayanışma sağlandı. Hem yerel hem merkezi yönetimler işler hale geldi. Gustavus bu sağlam temeller üzerinde kıyılarını Danimarkalı ve Polonyalı rakiplerinden korumak ve İsveç askerlerinin Baltık'tan güvenlik içinde geçmelerini sağlamak üzere bir İsveç donanması oluşturabilecek duruma geldi. Ama kralın ünü her şeyden çok büyük askeri reformlarından geliyordu. Bir tür zorunlu askerlik sistemine dayalı düzenli bir ulusal ordu yaratan, askerlerini yeni muharebe meydanı taktikleriyle eğiten, süvari birliklerini geliştiren, hareket edebilir hafif topların kullanımını başlatan ve son olarak da liderlik yeteneğiyle ordu içinde disiplin ve yüksek moral sağlayan Gustavus, 1630 yazında Protestan davasına yardımcı olmak üzere Kuzey Almanya'ya girdiğinde emri altında belki de dünyanın en iyi savaş gücü bulunuyordu. Bu avantajların hepsi de İsveç için gerekliydi. Çünkü Avrupa çatışmasının boyutları İsveç'in komşularıyla bundan önce yaptığı yerel savaşlarda yaşadığı deneyimden çok daha geniş, maliyet yönünden de çok daha ağırdı. 1630 yılının sonunda Gustavus'un kumandası altında 42 bin bir yıl sonrasında ise bunun iki katı kadar asker bulunuyordu. Kaderini belirleyen Lützen Savaşı'nın hemen öncesinde ise kralın elindeki kuvvetler yaklaşık 150 bin askere çıkmıştı. İsveçli askerler büyük savaşların tümünde bir Korps Delelait, Korps Delelait seçkin kesim çevrenin notu oluşturuyor ve aynı zamanda stratejik noktalara yerleştiriliyorlardı. Ama sayıları bu büyüklükteki bir ordu için yeterli değildi. Gerçekten de bu 150 bin kişilik İsveç ordusunun 1/5'ü yabancı paralı askerlerden, İskoçlardan, İngilizlerden ve Almanlardan oluşuyor. Bu durum ise müthiş pahalıya mal oluyordu. 1620'lerde Polonya'ya karşı verilen mücadele bile İsveç devletinin mali durumunu zora sokmuştu. Almanya Savaşı'nın bedeli ise daha da yüksek olacağı benziyordu. Ancak ne ilginçtir ki İsveçliler bu bedeli başkalarına ödetmeyi başardılar. Yabancılar tarafından özellikle de Fransızlarca yapılan para yardımları herkesçe bilinmektedir. Ama bunlar harcamaların ancak bir bölümünü karşılamıştı. Asıl kaynak Almanya'nın kendisiydi. Çeşitli prenslikler ve serbest kentler, eğer İsveç dostuysalar kendilerinden davaya yardım etmeleri isteniyordu. Düşmansalar yağmadan kurtulabilmek için fidye ödemek zorundaydılar. Ayrıca İsveçlilerin denetimi altındaki bu koca ordu, kamp kurduğu topraklarda gerekli konaklama yerini, yiyeceği ve hayvan yemini zorla sağlıyordu.